Ayrım 10, sayfa 125. Filistin ve Yahudiler. Toros ve Amanos tünelleri henüz açılmamış olduğu için buralarda kara yürüyüşleri yapılıyordu. Askerlerin bir kısmı bu çevrenin çocukları olduklarından, köylerinin yakınından geçerlerken, "Çoluk çocuğumuzu görelim," diye dayanamayıp sıvışıyorlar, sonra tekrar dönüyorlarsa da kendi alaylarını bulamayıp başka birliklere katılıyorlardı. Bu yüzden de tümen hemen hemen üçte bir kuvvetini kaybetmiş oluyordu. İlk geçen birliklerden Suriye kumandanlığının tecrübe edinmiş olması ve bu haliyle izin sistemiyle düzene koyması gerekirdi. Aldığımız emir üzerine tümen Yafa civarında kalarak Akdeniz sahillerinin muhafazasına memur edildi. Bu sebeple de bütün karargah Yafa'nın güneyinde Uyunkara isminde bir Yahudi köyüne yerleşti. Biz de böylece Filistin'i ilk defa görüyorduk. Burada o zamanki Filistin ile ilgili olarak bazı bilgiler vermeyi yerinde buluyorum. Akdeniz'in doğusu boyunca uzanan Filistin iki kısımdır. Birisi kuzeyden güneye uzanan dağlık, diğeri deniz boyunca alçak arazidir. Dağlık bölgedeki köylüler havanın güzelliğinin tesiriyle olacak daha zinde ve çalışkan, alçak arazideki halk ise daha çelimsiz ve uyuşuktur. Sahildeki kasabaların ticaret ve gemicilikle geçinen halkı ise az çok kültürlü insanlardı. Bizim idaremizde olan bu bölge, merkezi Kudüs olan müstakil bir sancak, il idi. Hükümetin en büyük meşgalesi Kudüs'te Hristiyanların büyük yortu günlerinde mezhep kavgalarına mani olmaktı. Bu güzel ve bereketli bölgenin istidadı ile mütenasip kalkınmasına çalışılmıyor, daha doğrusu kıymeti takdir edilmiyor, her şey olduğu gibi bırakılıyordu. Ve işte şimdiki İsrail Devleti'nin temeli bu şartlar içinde atılmıştı. 1882 yıllarında Rusya'da Yahudiler aleyhinde meydana gelen harekette kovulan, kaçan, kültürlü ve zengin Yahudiler barınacak bir yer aramışlar. İngilizlerin ricası üzerine de Sultan Hamid bunların Filistin'de boş yerleri satın alarak yerleşmelerine müsaade etmiştir. Özellikle sahile yakın yerleri satın alarak kendilerine yurt edinen ve ziraatle uğraşmaya başlayan Yahudiler ektiklerinden hiçbir şey elde edemeyince İstikballerinden korkmaya başlamışlar ve bu zor durumda Paris'te bulunan zengin Yahudilere başvurmuşlar. Topraklardan alınan numuneler tahlil edilince buralarda hububat yetişmeyeceği ancak bağcılık yapılabileceği öğrenilmiş. Ne var ki bunun içinde 5 yıl beklemek meselesi ortaya çıkmış. Bu bekleyiş içinde mali imkanlarının zayıf olduğunu görmüşler. İşte bu sırada karşılarına zengin bir Yahudi olan Rothschild çıkmış ve onlara az faizle para vermeyi, kendi tavsiyelerine riayet etmelerini teklif etmiş. Yahudiler Rothschild'in teklifini teşekkürle karşılamış, bağcılığa başlamışlar. Rothschild de bunları 5 yıl beslemiş, köylerini yaptırmış, herkesin arazisine mütehassıslar göndermiş ve sistemli bir çalışmaya ön ayak olmuş. Hatta bizim konakladığımız Uyunkara köyüne bir de güzel likör ve şarap fabrikası yaptırmış. Bütün bunlar olurken Yahudi köylerini çevreleyen sabreler, kaktüs sökülüp atılmış, yerine sık dikenli, güzel kokulu ve sarı çiçekli amber fidanları dikilmiş. Hiçbir hayvanın geçmesine müsaade etmeyen bu güzel ve yeşil duvarları gözlerimizle görmüştük. Araplar ise kuruyan dikenleri rüzgarda uçuşup çocuklarda müzmin göz hastalığı meydana getiren zararlı kaktüslerden hala vazgeçememişler. Yahudilerin çalışmalarını gördükleri halde çapaklı gözleriyle evlerinin toprak duvarları diplerinde bütün gün tembel tembel oturup pineklemeye devam ediyorlardı. Yahudiler buralarda mamureler meydana getirirlerken 20 metre derinlikteki suları motorlarla bağlarını akıtmışlar. Bağlarla da yetinmeyerek muz, limon, portakal ağaçları yetiştirmişler. Deniz kenarındaki kumsallar eksube, kaş, sıra sıra okaliptüs ağaçlarıyla doldurulmuş ve böylece kumların tarlalara ilerlemesine engel olmuşlar. Hem de küçük ormancıklar meydana gelmiş. Her bağ sahibi iki katırlı, dört tekerlekli bir de araba edinmiş ki mahsul vakti üzümleri bunlara yükler, fabrikaya götürüp makbuz karşılığında teslim ederler. Fabrika bunları işler, satar, faiz ve masraflarını çıkardıktan sonra kârı herkesin verdiği üzüm miktarına göre dağıtılır. Böylece elde edilen şaraplar Fransa'nın meşhur şarapları ile dünya piyasasında rekabet etmeye başlamış. Gittikçe zenginleşen bu insanlar bir taraftan çalışma temposunu hızlandırırlarken bir taraftan da köylerini imara devam ediyorlardı. Bizim bulunduğumuz köyün evleri her türlü konfora sahip olmuştu. Köyde tiyatro, gazino, mektep, kimya laboratuvarı, eczane, dispanser ve benzeri gibi tesisler kurulmuş. Köyün yanma biber, kauçuk, palmiye ağaçlarıyla dolu bir de park yapılmıştı. Bu parktaki ağaçların her birinin 35 yıllık olduğunu öğrenmiştik. Yahudiler 30 yıl içinde bu köye benzer 14 köy kurmuş, buralarını ayrıma şehirlerine benzetmişlerdi. Yüksek tahsil yapmak isteyen genç Yahudiler İstanbul ve Avrupa'ya gönderilmişler. Bunların bir kısmı da bizim Galatasaray Lisesi'nden yetişmiş ve önemli insanlar olmuşlardı. Zamanın Kudüs mutasarrıfı valisi Yahudilerin bu şekilde çoğalıp kökleşmesinden ürkmüş ve durumu bir raporla İstanbul'a bildirmiş. İşte bundan sonradır ki Sultan Hamid bunların buralarda arazi almasını yasak etmiş. Zaman geçtikçe aydın Yahudi gençleri arasında siyasi fikirler uyanmaya başlamış, Siyonist teşkilatı kurulmuş, savaşın başlaması ile de İngilizler bu teşkilattan yararlanarak kendilerine casuslar bulmuşlardı. İşte bizim Tümen de bu durumda aralarına yerleşmişti. Burada şunu esefle bildiririm ki, Prens Sabahattin'in yanında çalışmış genç bir yedek subayımız bunların delaletiyle kaçmış ve İngiliz harp gemilerine sığınmıştı. Burada bir müddet kaldıktan sonra ordu komutanlığı Tümen'imizi Gazze cephesine çekerek sol yandaki 20. Kolordu emrine verdi. Kor komutanımız Ali Fuat Cebesoy idi. Savaşın başlarında 1. Kanal seferi yapılmış, Süveyş kanalına kadar gidilmiş idiyse de bir sonuç alınamamış ve büyük bir zayiatla geri dönülmüştü. Bunun üzerine İngiliz basını kendileri için savunulacak yerin Mısır değil kanal olduğunu, bunun içinde Sina Yarımadası'nın hatta bütün Filistin'in kendi ellerinde bulunması lazım geldiğine İngiliz kamuoyunun dikkatini çekmiş, nitekim başkumandanlıkları da bu maksatla icap eden tertibatı almakla gecikmemişti. Bizim tarafımızdan Alman albayı von Kress kumandasındaki yeterli olmayan bir kuvvetle 2. Kanal seferi yapılmış, bu sefer de kanalın doğusunda üstün İngiliz kuvvetleriyle çarpışılmış, gene yenilgiye uğranılmış ve Gazze'ye kadar geri çekilmek mecburiyeti hasıl olmuştu. Böylece İngilizler bütün Sina Yarımadası'nı ellerine geçirmiş ve büyük planlarının tatbik yollarını açmışlardı. İngilizler kuvvetlerini artırmakla beraber Mısır'dan Gazze'ye doğru bir demir yolu inşasına ve bu demir yolu boyunca su boruları döşemeye başlamışlardı. İşte benim Tümen'im de ta Romanya'dan alınarak binbir müşkülatla buraya getirilmişti. Bizim gelişimizden önce İngilizler Gazze'ye 2 defa hücum etmişler ancak bunda muvaffak olamamışlar. Bu defa da Hicaz emiri Şerif Hüseyin ile oğlu Faysal'ı elde ederek isyan ettirmişlerdi. Başkumandan vekili Enver Paşa, Gazze-Birüsebbe hattını kesin savunma hattı olarak tayin etmişti. Bu sıralarda müttefiklerimiz Almanlar da Bağdat'ı kurtarmak arzusu doğmuştu ki, bunda henüz gizli tutulan Irak petrol kaynakları rol oynuyordu. Büyük kumandanlar toplanarak durumu müzakere etmişler. Neticede Almanlarla da anlaşılarak Halep'te Mustafa Kemal Paşa kumandasında yeniden teşkil edilecek 7. Ordu ile Irak'ta Enver Paşa ile yaşıt amcası Halil Paşa kumandasındaki 6. Ordu'dan ve Almanya'dan gelecek kuvvetlerden mürekkep Yıldırım Orduları grubu teşkil edilmişti. Alman eski Genelkurmay Başkanı Mareşal von Falkenhayn de bu grubun kumandanlığına tayin edilmişti. Gruba gelen Alman kuvvetinin ismi her ne kadar Azinkor, Asya Kolordusu olmuşsa da hakikatte birçok makineli tüfekle kuvvetlendirilmiş, 6 piyade taburu ile birkaç topçu bataryasından ibaret olduğu görülmüştü. Kumandanlar arasındaki müzakerelerde Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar Filistin tehlikesi oldukça Bağdat seferinin faydasızlığından bahsetmişlerse de, Başkumandan Vekili Enver Paşa Filistin cephesindeki kuvvetlerimizin İngilizlerin ilerlemesine engel olacağını söylemiş. Cemal Paşa, Alman ve Avusturya imparatorları tarafından savaş cephelerini gezmek için davet edilmiş. Mustafa Kemal Paşa da Falkenhayn'e verilen yetkilere karşı yaptığı itirazın kabul edilmemesi üzerine istifa etmiş, yerine General Fevzi Çakmak tayin edilmişti. Bu istifa Mustafa Kemal'i tanıyanları bir hayli üzmüştü. Çanakkale'de Anafartalar zaferini kazanan bu değerli kumandan hakkında Rus Genelkurmayı'nın 19 Ağustos tarihini taşıyan raporunda şunlar yazılmıştı. Mustafa Kemal Büyük Türk kumandanlarının halk tarafından en çok hürmet görenidir. Cesur, muktedir, azimkar ve azmi şöhretini Trablus Bingazisi'nde muvaffakiyetle elde etmiş olup, Çanakkale'de iki defa vaziyeti kurtarmıştır. Jön Türkler programını kabul ederse de komite İttihat ve Terakki Merkezi azalarından müteneffirdir. Enver'in tehlikeli bir rakibidir. Cemal Paşa da hatıratında şunları yazmıştı. Mustafa Kemal Paşa kendisine tahsis edilmiş olan bölge içindeki Arap işlerine doğrudan doğruya girişmek isteyen Mareşal Falkenhayn'ın buna bir salahiyeti olmadığını ortaya koyuyor. Hususiyle Mareşal'in Arapların ruh aletine uymayan bazı müzakere ve icraatının vatan menfaatlerine mazarat derecelerini açıklıyor ve bunlara mani olmak istiyordu. Mustafa Kemal'in 20 Eylül 1917 tarihli raporunda da şu fıkra dikkati çekmişti. Falkenhayn geldiği günden beri aşiret başkanlarına Alman mülazımları göndererek doğrudan doğruya temas etmektedir. Araplar Türklere düşmandır. Biz Almanlar bir taraf olduğumuzdan onları kazanabiliriz sözünü bana bir ordu kumandanına sarf etmiştir. Bu yazılarında Mustafa Kemal haklı olmakla beraber o durumda Arap işlerinde biraz daha uysal davransaydı da ordusunun başında kalsaydı belki olacak felaketleri kısmen olsun önleyebilirdi. Nihayet sağduyu üstün gelmiş, Falkenhayn Filistin tehlikesini anlamış, Yıldırım ordusunun Irak'a değil Filistin'e yöneltilmesine karar verilmiş. Ama biraz geç olmuştu. Bundan başka tümenler çok zayıf ve askerlerinin bir kısmı da Arap'tı. Yolda olan diğer bir kol ordu buraya gelecek, her ikisi birleşecek, 7. orduyu teşkil edecekti. Buna İngilizlerin imkan veremeyecekleri düşünülerek bir üssebi'in derhal boşaltılması ve Kudüs yolunu kapayacak bir yere çekilerek geriden gelecek kuvvetlerle birleşmenin temini en basit bir kaide olduğu halde yapılamamıştı. İngilizlerin yolda düşürdükleri bir çantayı bir keşif kolumuz ele geçirmiş, buradaki evrak arasında İngilizlerin donanma yardımıyla Gazze'ye saldıracaklarını gösteren yazıların ele geçirilmiş olması da olayda büyük rol oynamıştır. Halbuki İngilizler aldatma metodunu kullanmış ve bu çantayı bilerek düşürmüşlerdi. Birliklerimizi teftişe gelen Mareşal von Falkenhayn, her kumandanla konuştuğu gibi benden de düşmanın saldırısına karşı koyup koyamayacağımı sormuştu. Menfi cevap kimin haddineydi? Savaş cephesinde kahramanlığa leke kondurulamazdı. Elbette dayanacağız dedim. Kendisinin elindeki kuvveti ve karşısındaki düşman kuvvetini iyice ölçerek planını ona göre yapması lazım gelirdi. Cephemizde tümen ve kol ordu adedi çok fakat tümenlerin her biri ancak bir alay, nihayet bir tugay kuvvetindeydi ve bunu bilmez olamazdı. İngilizlerin Avrupa cephelerinde şöhret kazanmış kumandanlarından General Allenby'yi buraya kumandan olarak getirmiş olmaları da dikkati çeken bir husustu. Kol ordu kumandanı düşman hakkında bilgi edinmek için esir almaya gayret etmemizi emretmişti. Bunun için siperlerdeki alayımdan 30 erden müteşekkil bir baskın müfrezesi teşkil edildi. Alay kumandanımız bu müfrezenin basma kahramanlığı tecrübe edilmiş, yedek subaylardan Ermeni arşakı verdi, askerler de onu çok severlerdi. Hakikaten muvaffak oldu ve İngiliz karakoluna yaptığı baskında hiç zayiat vermeden 12 Hintli askeri esir alıp getirdi. Arşak takdir edilmiş fakat daha sonraki bir savaşta canını vermişti. Bundan evvel siperlerdeki alayın tabur kumandanlarından 315'li Arnavut İsmail isminde bir hain, bir Arnavut erle siperlerin müdafasına ait haritayı da alarak geceleyin İngilizlerin siperlerine kaçmış ve onlara sığınmıştı. İngilizler nihayet Brüsebiye bir piyade ve bir süvari kolordusuyla saldırarak burayı ele geçirdiler. Bu saldırı sırasında orada 3. kolorduyu teşkil eden piyade tümenleriyle süvari tümeni geri çekilebilmiş, kolordu kumandanı Albay İsmet Ünlü zorlukla kurtulabilmişti. Çekilenler Eldahariye'de toplanarak gelmekte olan 19. tümenin ilk kademesi ve 7. ordu kumandanı General Fevzi Çakmak ile birleşmişlerdi. Bu sırada bir alayımı sol yandan Terşeriya'ya 16. tümen emrine göndermek emrini almış, Binbaşı Ömer Lütfi Argeşo Bey'in 78. alayını göndermiştim. Kolordu kumandanımız da sol yanını ve 3. kolordunun durumunu görmek üzere o tarafa gitmişti. Düşman bütün cepheyi bilhassa Gazze siperlerini şiddetle bombardımana başladı. Bu siperler içinde 2. Gazze Muharebesi'nde tahrip edilen iki tanık bir tepecik gibi duruyor. Bilmediğimiz bu yeni silahı bütün kumandanlar geceleri gidip hayretle seyrediyorduk. Bu tahrip edilmiş yeni silahlar şimdi ise kendi topçuları için birer işaret noktası olmuşlardı. Burada von Papen'in yanıldığı hatıratından da söz etmek isterim. Papen 22. Kolordu komutanı Albay Refet Bele ile görüşmesini şöyle anlatıyor. Kendisine General Allenby'nin Batı cephesinde tatbik ettiği metotlardan anladığımız dersleri anlattım ve İngilizlerin taarruzlarını günlerce devam eden ağır topçu ateşiyle hazırlamak hususundaki ihtiyatlarını belirtmeye çalıştım. Gazze'de Türk mevzileri vakıa geçilmesi hemen hemen imkansız, çok kesif kaktüs çitleriyle sarılmıştı. Ancak kuvvetli bir topçu ateşi bu engelleri yıktıktan sonra Türk piyadesini koruyacak hiçbir siper kalmaz. Kendisinden ön hatları zayıf kuvvetlerle peçeleyerek 3 tümenden ikisini geriye almasını çok rica ettim. Kumandan en samimi ve nazik tebessümüyle gülerek Fransızca "Çok iyi anladım fakat burada kalır burada ölürüm" dedi. Böyle bir neticeye varmasına çok hayret ettim. Memleketimizde pek iyi tanınmış olan von Papen'e hürmetle beraber asıl hayret olunacak şey kendisinin bu ifadesi olmuştur. Bir kolordu kumandanı görüşünde ısrar edebilir ama onu üstü kendi düşüncesine uygun görmezse emir vererek arzusunu yaptırır. Von Papen ordular kumandanı von Falkenhayn'e durumu intikal ettirip arzusunu onun emriyle yaptırtabilirdi. Harekat şubesi müdürü olduğuna göre orduların durumunu ve kuvvet muhazenesini göz önüne alarak düşmanın muhtelif şekillerde yapması muhtemel saldırılarına karşı ne yolda hareket edileceğini planlaştırmak ve emirleri verdirmek vazifesiydi. Yenilgi sorununu yüklemek istediği Refet Bele'yi bir takım süslü sözlerle methettikten sonra diyor ki, "Kökleşmiş bir asker kanaatinin birkaç görüşmede değişmeyeceğini çabuk anladım. Bu sebeple bütün gayretime rağmen hiçbir şey değiştirilmedi ve İngiliz taarruzu birdenbire patlak verdi." Bu sözler sanki kendilerinin oraya kumanda etmek için değil de hocalık yapmak için geldiklerini göstermek ister bir eda taşıyor. Saldırının başlaması birdenbire diye bir durum yoktu ve hazırlıklar gözle görülür bir hale gelmişti. Bundan başka daha evvel Mustafa Kemal 20 Eylül 1917 tarihli raporunda, "Düşman bugün orada insanca ve malzemece bize müteveffik olup bizim bütün kuvvetlerimizi gönderebileceğimiz aylar zarfında intizar etmesine ihtimal fennen pek azdır. Bizim kuvvetlerimiz gelmeden evvel onun taarruz ederek karşımdaki kuvvet aleyhine kat'i bir netice elde etmek teşebbüsü tabidir" diye yazmıştı. Bununla beraber Refet Bey'in de Bele, ordu sol yanının hafifliği, kendi içinde bir tehlike olduğunu düşünerek rica edilen bir tümeni vermesi uygun olurdu. Görülüyor ki bu durumda kat'i savaşı kabul etmeyerek orduyu daha geride bir mevziye çekmek lazım gelirken bu yapılmamıştı. Tehlikeyi mümkün mertebe azaltmak için 8. Ordu sol kanadında bir kuvvet toplamaya teşebbüs etmiş, benim tümenimin sol yan Züheylika sırtlarına gitmesi emri verilmişti. Cephede kalan alayımın yerine de 53. tümenden bir alay verilmişti. Ben de hemen hareketle oraya yetişmiş, dağ toplarımı da beraber getirebilmiştim. Sahra toplarım ise yolsuzluk sebebiyle dolaşarak ertesi gün gelecekti. Buraya bir tümen daha gönderilerek bir grup teşkil olunacak, kumandanlığına da ordu karargahından Albay Hergut getirilecekti. Fakat hiçbiri gelmediği gibi 53. tümenden gelecek alay da ancak gece gelebilecekti. Ve bu durumda elimde zayıf bir piyade alayı ile iki dağ bataryasından başka bir kuvvet bulunmuyordu. Ulaştığımız yer bir takım çıplak hafif sırtlar, kuru derecikler, ağaç yok, su yok, köy yerinde ise kimsesiz birkaç yıkık ev enkazı kalmıştı. Alay bölgede münasip dereciklere yerleştirildi, savunma hattı gösterildi, toplar mevzilere konuldu ve gelecek alayın yerleriyle sahra topçu taburunun mevziyi işaret edildi. Tümen karargahı da bir derecik içinde kurularak ve kolordu ile telefon bağlantısı sağlandı. 5-6 kilometre ilerimizde ve aşağıdaki harap olmuş Telşeria köyü ve köyün ortasında bir tepecik görülüyordu. Oradaki alayım ise henüz 16. tümen emrinden çıkmamıştı. Güneye doğru arazi geniş bir düzlük olarak uzuyor, batıya doğru ise gittikçe yükseliyor ve Lut Gölü'nün batısındaki çıplak dağlar meydana çıkıyordu. Birüsebi'den çekilen 3. kolordunun bu dağların eteklerinde oldukları anlaşılıyorsa da aramızdaki açıklık 15 kilometreyi geçtiğinden hiçbir şey göremiyorduk. 16. Tümen Komutanı Albay Rüştü ile telefon konuşmamızda cephesinin genişliğinden ve karşısında beliren düşman kuvvetlerine karşı kendi kuvvetlerinin azlığından duyduğu üzüntüyü belirtti. Akşamüstü kolordu kumandanımız Albay Ali Fuat Cebesoy 3. kolordu tarafından dönerken bize uğradı. Kendisine durumu anlattım. O da bize 3. kolordunun iyi bir durumda bulunduğunu, yeni kuvvetlerin gelmekte olduğunu ve 7. ordu kumandanı General Fevzi'nin çakmak savaş kademesiyle bölgeye geldiğini, onlarla aramızda açıklık varsa da 24. tümenin bunu kapatabileceğini söyledi ve bunları telefonla ordu karargahına da bildirdi. Von Papen hatıratında bundan bahsetmiyor.